Hanımlar beyler selam. Bu program boyunca ses sıkıntısı yaşanabilir. Onu tam neden yaşandığını çözemedim. Ama yaşanırsa diye de bir özrümü dileyim sizden. Yaşanmıyorsa zaten ne ala. Şimdi bugün başlığı şaka gibi ülke diye attım. Çünkü harbiden de şaka gibi ülke yani. Bunun ötesi birisi yok. Gerçekten şaka yapıyoruz sanki biz burada. Böyle şakadan bir ülkeymişiz gibi. Çünkü neden? Bakın. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, ki ben kendisine Cahil Özkan diyorum, şöyle dedi. Kongrede insanlar yatay çekimde üst üste binmiş gibi gözüküyor. Yani bak burada hani tek bir kamera olur dersin ki sadece yatay çekim yapılıyor dersin. O yüzden üst üste binmiş gözüküyor dersin. Anlarım. Ama kongrede yüzlerce kamera vardı. Yüzlerce kamera, yüzlerce kameraman vardı. İnsanlar çıkıp böyle Love Erdoğan tişörtlerini giymişler böyle. Holiganca tezahürat yapıyorlardı. Onlar da mı kamera hilesiyle öyle gözüktüler? Yahu siz daha geçen günlerde övünmediniz mi bu lebalep kongrelerle? Lebalep olduğu kongrelerimiz diye övünmediniz mi siz? Övündünüz. E şimdi niye böyle yapıyorsunuz? Çünkü artık yani kuyruğunuz sıkıştı açıkça bu gözüküyor yani. Ki AK Parti Grup Başkan Vekili Cahil Özkan, ya evet yanlış söylemedim gerçekten ismini Cahil Özkan diyorum ben onun. Kendisi daha önceki açıklamalardan da çoklu baro dönemindeki yaptığı açıklamalardan da hatırlayacaksınız. Gerçekten yani Cahil Özkan. Şaka gibi ülkenin ilk haberi buydu yani. Harbiden de şaka gibi ülkeyiz. Çünkü milletle dalga geçiyorlar. Milletin aklının olmadığını düşünüyorlar. Neden böyle düşünüyorlar? Yani bu adamların böyle düşünmesinin bir sebebi olmalı, değil mi? Çünkü bizim halkımız gerizekalı. Bu çok açık. Bu çok açık. Yani bakın o kongreye gidenlere böyle otobüste dans ederek düğüne gidermişçesine ya da maça gidermişçesine havalara girmek tam bir gerizekalılık örneği. Hiç kusura bakmayın ama öyle. Yatay biçimde üst üste binmiş gözüküyormuş. Bu sabah Ünsal Ünlü'nün podcastini ya da yayınını dinleyenler, izleyenler orada da görmüşlerdir. Ünsal Ünlü çok güzel bir şekilde anlattı. Bu kamera hileleri daha önceki yıllarda yapılmıştı. Yani böyle ilk Özal'ın konuşmalarında, Özal'ın mitinglerinde falan yapılmıştı kamera hileleri. İşte böyle alttan çekersin, 300 kişi bile o işte 300 kişi bile olsa yani böyle binlerce kişi olmasa bile 100 kişilik bir grup da olsa alttan çektiğinde insanlar üst üste binmiş gözükürler dedi Ünsal Ünlü. Bu doğru yani baktığınız zaman alt çekimlerde millet birbirinin üstündeymiş gibi gözükür. Ama orada öyle bir şey yok. Bildiğiniz Tayyip Erdoğan'ın da kafasından bakıyoruz. Tayyip Erdoğan'ın da üstünden bakıyoruz biz kalabalığa, dışarıdaki kalabalığa ve harbiden de birbirinin içinde insanlar. Birbirinin içine girmişler artık. Ve siz bunu da aklamaya çalışıyorsunuz hala. Hayır, niye böyle bir şeye girdiğini, niye böyle bir şey uğraştığını da anlamıyorum zaten. Hayır de geç kardeşim kalabalıktı de sana laf söyleyen mi olacak? Ha? Muhalefet zaten bambaşka konularla ilgilenmekle meşgul. Yani ya kim sana ne diyecek? Adam anlaşmadan çekildi bir tane kalem darbesiyle be. Buna mı bir şey diyecek insanlar? Hiç. Bir tane daha haberimiz var. Üzücü bir haberimiz maalesef ki. İzmir'in Karabağlar ilçesinde kahvecilik yapan Nuri Çengeloğlu yaşadığı ekonomik sıkıntılara dayanamayarak bugün akşam saatlerinde intihar etti. Bu dünün haberi. Son paylaşımlarından kahvehaneler ölmek üzere yazıklar olsun yazıklar olsun ifadeleri çekildi diye bir haber. Nuri Çengeloğlu'nun paylaşımları. Kahvecilik, intihar etmiş adam. Çok üzücü bir durum. Bu aslında üzücü denmez buna. Yani burada denebilecek o kadar çok şey var ki yani artık. Görüyor musunuz insanların ne hale geldiğini? İnsanlar artık ölüyorlar. Öyle böyle değil yani. Aç da değiller artık. Ölüyorlar. Kendilerini öldürüyorlar. Çünkü artık yeter diyorlar. Çünkü ölüyoruz diyorlar. Kahveciler ölmek üzere diyorlar. Keza öyle zaten. Öyle. Ölüyor insanlar. o bar sahipleri siz mutlu mu sanıyorsunuz bar sahiplerini? Ya da kahvehane sahiplerini? Ya da kafe sahiplerini? Allah aşkına bir Beşiktaş'a gidin. Beşiktaş'taki böyle Çırağan Caddesi'ne mesela gidin mutlaka. Çırağan Caddesi'ne gidin. Oradaki kahvehanelere, restoranlara bakın. Kafelere pardon. Orada kahvehane yok. Kafelere, restoranlara bakın. İçerisi dolu mu? Dolu değil. Restoranlarda insan yok şu anda. Gerçekten yok. Ha, yasak mı? Tabii ki değil yasak. İsteyen gidip oturabilir orada. Ama insanlar gitmiyorlar. Çünkü yemek yiyecek paraları yok insanların ceplerinde. Kahvehaneler bu yüzden ölüyor kahvehaneler. Bu yüzden insanlar intihar ediyor. Alım gücü düştüğü için artık o bakkallardan alışveriş yapan kalmıyor. İşte kahvehanelere giden kalmıyor artık. Çünkü insanların cebinde para yok. İnsanların cebinde büyük bir delik var. O deliğin adı da Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan o deliği yarattı. Oradan böyle parayı çekiyor, çekiyor, çekiyor ve bizim cebimizde bir kuruş bile kalmıyor. Oradan vergi alıyor, buradan vergi alıyor, şuradan vergi alıyor. Hadi diyorsun, ulan ekmekten vergi alma bari, ekmekten de vergi alıyor. Çünkü onun büyük devlet anlayışı vergi toplamak. Değil mi? MTV, ÖTV, KDV. Araba alırken 3 çeşit vergi alıyorsun. Vergi alıyor devlet. 3 çeşit vergi. Arabanın normal fiyatı 200 bin liraysa o sana oluyor 400 bin lira, 500 bin lira. Aradaki rakamlar da geçerlidir. Yani anlayabiliyor musunuz nasıl berbat bir durumda olduğumuzu? Nasıl berbat bir durumda olduğumuzu anlayabiliyor musunuz yani? İnsanlar ölüyorlar. Bunu artık bir kavrayın yani. İnsanlar ekonomik sıkıntı çekiyorlar. Ekonomik sıkıntı çekersin ne olur? Aç kalırsın, açım diye bağırırsın. İnsanlar kendilerini öldürüyorlar. İnsanlar ölüyorlar, ölüyorlar. Ya kadınlar sokağa çıkmaya korkuyorlar geceleri. Korkuyorlar ya. Öldürüleceğiz diye korkuyorlar. Bunun sebebi sizsiniz. AKP hükümeti bu kadınların korkmasının sebebi. AKP yüzünden korkuyor o kadınlar. Peki buna karşı neler yapılıyor? Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor buna karşı. Neler oluyor biliyor musunuz? Meclis Başkanı Mustafa Şentop galiba adı Mustafa Şentop'tu ki kendisini anayasa hukukçusuydu galiba. Şöyle bir açıklama yapıyor. Şöyle bir açıklama yapıyor. Bir cumhurbaşkanı Montrö'yü tanımıyorum diyebilir. Teknik olarak bunu yapabilir. Ancak mümkün ve muhtemel arasında fark var. Yeterli yoğurt bulursanız Marmara Denizi'nden ayran yapmak da mümkündür diye saçma sapan bir açıklama yapıyor. Montrö meclis tarafından kabul edilmiştir ve bu yönetme ve yasama arasında paylaştırılmıştır. Bu anlaşmadan çekilmek, anlaşmayı Türkiye açısından feshetmek, meclis ve yürütme arasında paylaştırılmıştır. Yani meclis yeni bir kanun yapar, yürütme başı yani Cumhurbaşkanı da bunu imzalar. Tek bir Cumhurbaşkanı kararıyla ya da kararnamesiyle Montrö'den ya da herhangi bir uluslararası antlaşmadan ki İstanbul Sözleşmesi de dahil olmak üzere hiçbir uluslararası antlaşmadan, milletler arası antlaşmadan çekilinemez. Bunu kavrayın. Bir anayasa hukukçusu olarak bunu bilmeniz gerekiyor zaten. Ha diyeceksiniz Cumhurbaşkanı kararının bilmem ne üçüncü maddesi falan filan. O da anayasaya aykırı kardeşim. O da anayasaya aykırı. Anayasanın 90. maddesine, 103. maddesine aykırı bunlar. Aykırılar. Aykırılar. Bu kadar basit. Gerçekten artık yani affedersiniz bu insanlar bizimle dalga geçiyorlar artık yani. Bu yönetme kademesi, yürütme kademesi, yasama başı falan filan diyorsunuz ya bunlara. Ki kendileri hep kukla. Mustafa Şentop da dahil olmak üzere. Ki kendisi kukla. Bu adamlar, bu insanlar bizimle dalga geçiyorlar artık. Bizimle dalga geçiyorlar. Yani bizi ciddiye almayı bıraktılar. Artık bizim aklımızla dalga geçiyorlar. Bizi aptal yerine koyuyorlar. Peki buna karşı ses çıkartan var mı? Yok. Her zamanki gibi yok. Yok. İnsanlar Twitter'da muhalefet yapıyorlar. Bu Möntrö'yü tanımıyorum diyebilir sözüne, Mustafa Şentop'un bu sözlerine Twitter'da muhalefet yapıyorlar. Peki muhalefet herhangi bir harekete geçme belirtisi gösteriyor mu? Hiçbir şekilde göstermiyor. Çünkü bizim muhalefetimiz de ödlek. Yani tam olarak Türk milletinin vücut bulmuş hali şu anda iktidarda. Ama aynı zamanda Türk milletinin vücut bulmuş hali şu anda Muhalefette de. Çünkü muhalefet şu anda hiçbir şey yapmıyor. Ödlek aynı Türk milleti gibi. Ödlek sadece oturduğu yerden öyle konuşmakla yetiniyor. Sorunu tanımlıyor. İşte bu kabul edilemez diyor. Yarın bir gün şeriat geldi diyelim. Bunu kesin diğer önceki podcastlerimde de, önceki bölümlerde de söylemişimdir. Yarın bir gün şeriat geldi diyelim. Ne olacak? Bu kabul edilemez mi diyecekler yani. Bize ödlek değil, harekete geçmeyi bilen muhalefet lazım. Bu çok açık ve net. Harekete geçmeyi bilen bir muhalefet lazım. Evet, diğer haberimiz. Profesör Doktor Müftüoğlu'nun, ki kendisi yanılmıyorsam Hürriyet Gazetesi yazarıydı aynı zamanda da. Pandemide gidiş hiç de iyi görünmüyor. Hafta sonu tam kapanma ilan edilmeli. Pandemideki kötü gidişin nedeni sizce sıradan halk mı? Yani İstiklal Caddesi'nde gezen halk mı? Kafeye giden halk mı yani? Gerçekten pandemideki kötü gidişin nedeni biz miyiz? Yoksa yanında bulunduğun, işte yandaşlığını yaptığın hükümet mi? O lebalep kongrelerle övünen hükümet mi? Hangisi? Aklıma gelmişken onu da şey yapayım. Dünkü bölümde Fahrettin Koca nerede diye bir soru sormuştum ben. Nerede olduğu ortaya çıktı. Fahrettin Koca'nın nerede olduğu ortaya çıktı. Gayet de ortaya çıktı. Dün tweet atmakla meşgulmüş. Diyor ki, karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi, merhamet ve ilimdir. Burada önce bir şey alalım. Bu kelimeyi bu Fahrettin Koca söylüyor ama aynı zamanda bunun patronu yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki işte Zillet İttifakı. Hani sevgi, merhamet, diyalog, hoşgörü, hani kaynaştırma diyor Tayyip Erdoğan hepimizin anayasası olacak. Bana yasak sana yasa. Öyle mi yani? Aynı zamanda işte birleştirici ortak bir karara varılacak bir anayasa yapacağız diyorsun. Aynı zamanda da Millet İttifakı'nın ismini Zillet İttifakı deyip böyle bir şey yapıyorsun. Kutuplaştırma yapıyorsun. Her neyse. Fahrettin Koca şöyle devam ediyor. Bu ruhla kurulan AK Parti 2023'te, 2053'te ve 2071'de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Kongremizde yeniden başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyorum. Ya bu Twitter'da Fahrettin Koca çok çalışıyor, gözlerinin altı morarmış falan filan diyenler vardı. Ne oldu abicim onlar? Fahrettin Koca hekim falan değil. Bunu kafanıza yazın. Fahrettin Koca hekim falan değil. Fahrettin Koca politikacı arkadaşlar. Ona da politikacı gibi yaklaşın. İsminin başında doktor yazdığına bakmayın. Bu adam hekim falan değil. Yoksa kendi meslektaşları, kendi mesai arkadaşları orada canlarını önlerine koyup mücadele ederken, sağlık çalışanları mücadele ederken, canlarını dişlerine takıp mücadele ederken bu adam bu şekilde böyle kaypakça konuşacak değil. Hekim olsaydı bu Fahrettin Koca. Umarım anlayabilmişsinizdir, Fahrettin Koca artık hekim falan değil. Fahrettin Koca AK Parti siyasetçisi. Aynı zamanda 700 bin doz BioNTech aşısı da ülkemize ulaşmış. Yani 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış olmuş. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak. Peki kimlere uygulanacak? Acaba bir kayırmacı olacak mı? Bilemiyoruz tabii ki. Size bir tavsiye verecek olursam Fahrettin Koca hakkında... O da Fahrettin Koca'nın Twitter hesabını takipten çıkmanızdır. Çünkü kendisi hiçbir yani pandemiyle alakalı açıklamaları hiçbir açıklamayı Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinden ya da Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapmadı. Hep kendi Twitter hesabından yaptı. Takipçisini de kastı. Evet, şu anda İbrahim Askoloğlu bir haber paylaştı. New York Times'ın haberini paylaştı. Çin'in Uygur Türklerine yaptığı baskı politikasını eleştiren Nike ve H&M'in ürünleri Çin'deki mağazalardan kaldırılıyor. Hala Çin seviciliğine devam mı yani? Ya Doğu Perinçek nerede Allah aşkına? Doğu Perinçek ne yapıyor ya? Merkel çok ilginç bir kadın arkadaşlar. Yani kendisi aynı zamanda da şey, nasıl desem, yani aman ayranımız dökülmesin, şeyimiz olmasın, yani kötü şeyler de yaşanmasın modunda hep Türkiye'ye, Erdoğan özellikle mülteci konusunda sıkıntı yaşanmasın diye sürekli bir göz yumdu Tayyip Erdoğan'a. Bunun cefasını da tabii ki biz çekiyoruz. Otokrasisini kurmasında yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Merkel Tayyip Erdoğan'a gayet de yardımcı oldu. İstese çok fena yaptırımlar uygulanabilirdi. İstese uygulayabilirdi. Ama uygulamadı. Neden? Çünkü mültecilerin gelmesini istemedi. Demiş ki Merkel şu an, demin, yani 45 dakika önce demin dediğimde yani. Almanya'nın stratejik öneme sahip Türkiye ile özel bir ilişkisi olsa da bazı durumlarda insan hakları ihlalleri kabul edilemez. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi üzüntü verici. Ya üzüntü veriyor da. Yani. Biraz da güzel haberlere bakalım. Sputnik şu anda paylaştı. 2 dakika önce paylaştı. Ankara Halk Ekmek, gıda ve yiyecek sektöründeki iş yerlerine bayilik verecek. İşte budur. İşte budur yani. Sosyal devlet dediğimiz şey var ya, işte budur. Ha bu arada Mansur Yavaş'a ülkücü falan diyenler vardı yaklaşık 1 yıl önce, ilk Mansur Yavaş böyle belediye başkanı olduğunda. Ülkücü ya bu adam diyenler vardı. Ne oldu kardeşim? Bugüne yaptıkları yetti mi sizin ülkücü olmadığını inanmanıza? Yetti mi? Evet. Rusya'nın 3. koronavirüs aşısı da kullanıma sokulmuş. Helal olsun. Ne diyeyim ya? Milli takımımız dün akşam bir maç kazandı Hollanda'ya karşı. Çok iyi, tebrikler. Fatih Altaylı sonunda hükümet tarafından, ki Fatih Altaylı'nın Cüneyt Özdemir kadar hükümet taraflısı olduğunu tahmin etmiyorum ben. Ama olsun, yine de o da Habertürk sunucusu yani. Şöyle bir açıklama yapmış. Bir partiye ölümüne bağlılık bu olsa gerek. Türkiye'nin yeni Wuhan'ı AK Parti kongresi olabilir. Helal ya. Gerçekten. Sonunda bir söz söyleyen çıktı yani. Anlamıyorum ama yani Fatih Altaylı hem Habertürk'te program yapıyor hem de bu kadar rahat konuşabiliyor. Onu anlamıyorum ben. Ama helal olsun, en azından ses çıkartmış yani. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli mevkidaşı Wang'a Ankara kışını anlattı. Mark kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Evet. Bayağı iyi. Gerçekten çok iyi. Merkel'in bir başka açıklaması vardı. Evet, buldum. Yine Merkel şöyle bir açıklama yaptı. Bugün bir basın açıklaması düzenledi galiba. Tam da takip edemedim. Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarına uymasını bekliyoruz dedi. Ya biz de bekliyoruz onu. Biz de bekliyoruz. Ama senin bir yaptırım yapman gerekiyor. Ama sen korkuyorsun Merkel. Sen korkuyorsun çünkü mülteciler gelecek diye korkuyorsun. Değil mi? Anca bekliyorsunuz yani. Evet. Bugün bir başka şeyim de, bir tahmin bu. Ramazan'da kafe ve restoranlar kapatılacak. Bu hepimizin gördüğü bir olasılık yani. Hepimiz böyle bir şeyi bekliyoruz. Kapanacağını, Ramazan'da kapanacağını. Ama neden kapanacak? Covid-19 önlemi için mi? Virüs yayılmasın diye mi? Hayır. Ramazan ayının gelmesi. Ramazan ayı geldiği için onlar, o her yer kapatılacak. Çünkü muhafazakar bir hükümetimiz var. Muhafazakar da denmez, İslamcı bir hükümetimiz var. Evet, bir başka hatırlatma diyelim. Alkol yasağının konulması, biliyorsunuz öyle bir yasak var. İçemiyorsunuz şu an, alamıyorsunuz pardon. Alkol yasağının konulmasının mantıklı, akla mantığa sığar hiçbir yanı yok. Hiçbir açıklaması da yok. İnsanları alkol bir araya getiriyor dediler. Sayın Süleyman Soylu öyle dedi. Alkol bir araya getiriyor dedi. Ama öyle değil. İnsanları alkol değil. İnsanları AK Parti bir araya getiriyor. Gerek işte kongrelerinde bir araya getirme olsun, gerekse işte muhalefeti bir araya getirme yolunda olsun. Yani herkesi bir araya getirebiliyor. AK Parti'nin öyle bir gücü var. Gerek karşısında gerekse yanında olmak üzere herkesi bir araya getirebiliyor. Arkadaşlarımla konuştuğumda şunu fark ediyorum, onlar da fark ediyorlar. Herkes artık sesini çıkartmaya başladı diyorlar yani. Herkes artık konuşmaya, eleştirmeye başladı. Galiba bir şeyler değişecek diyorlar. Ben de diyorum ki kardeşim, geç kaldılar maalesef. Birazcık geç kaldılar. Bu başkaldırmayı 2018'de yapmalılardı. 2018'de göstermelilerdi neler nelere itiraz ettiklerini, nasıl karşı çıktıklarını 2018 seçiminde göstermelilerdi. Birazcık geç kalmış olabilirler, birazcık. Ama geç olsun güç olmasın diyoruz. Yanımıza her kim ne zaman katılırsa katılsın onur duyarız ve çayımızı ikram ederiz. 20 dakika boyunca bana katlandığınız, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gelecek içeriklerimiz yine aynı bu şekilde olacak. Bugün Perşembe. Ocakbaşı gelir mi emin değilim ama gelecek. Bilmiyorum. Bilmiyorum gelip gelmeyeceğini. Ama şunun için size çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ünsal Ünlü şey diye kapatıyor ya. Ön yargılarınızdan arınıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim falan filan diye. Açıyor ve kapatıyor ya. Ben de o şekilde kapatacağım bugün. Bütün düşüncelerinizden ve ön yargılarınızdan tamamen bağımsız bir şekilde burada sadece ülke yararına konuşup fikir beyan ettiğiniz için, buraya toplandığınız için, beni dinlediğiniz için, 22 dakika boyunca beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Birbirimize dinleyeceğiz, birbirimizle fikir alışverişinde bulunacağız. Çünkü bu ülkenin kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Ancak bu şekilde olur. Tek başımıza sesimiz çıksa da bir şeyleri değiştirmez. Bir şeyleri değiştirmez. Ancak bir dernek haline gelip örgütlü bir şekilde hareket edebilirsek, yani gerçekten fikir alışverişinde bulunup, doğru fikirleri beyan edip, doğru fikirler üzerinde mutabık kalırsak, işte o zaman ülkeyi bu çukurdan kurtarma yolunda emin adımlarla ilerleriz. Ancak diyalogla olur. Mehmet Ali Birand diyor ya, demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Onu yaşatan hoşgörüdür, uzlaşıdır, diyalogtur. Birbirimize hoşgörülü yaklaşacağız, uzlaşacağız. Bazı konularda ters düşeceğiz, bazı konularda uzlaşacağız. Ama hep diyalog halinde olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.